Radyo Karavan'dan herkese merhabayın. Yeldan'la birlikteliğiniz başlamış bulunmakta ve önümüzdeki bir saat, bilemedim bir saat 10 dakika, bilemedim bir saat 3 dakika falan, artık bilmiyorum. Paşa Gönül kriterleriyle alakalı olan bir durum ise gene son dakikada gerçekleştirmiş olduğum kayıt sebebiyle. Çünkü bir şeye daldım, acayip bir durum oldu. O yüzden ona daldığım için tamamen kafa gitti. Önce seslendirmeyle alakalı olarak işte izolasyonla ilgili bir sıkıntı var bilmem ne filan feşmekan denildi. Evet var. Yani çünkü benim bu kaydı aldığım odanın içerisinde duvarlarda herhangi bir şekilde bir tablo bir şey asılı değil. Bomboş duvar. Eko durumu yaşanıyor. Tabii çok iyi duyan bir sesi rahatsız edecek. Yani çok iyi duyan birisini rahatsız edecek kadar bir eko. Normal bir kulak için rahatsız edici değil ama çok iyi duyan bir kulak için gerçekten rahatsız edici bir şey. Tabii o olmuş o da. Ondan sonra amacıma onu yaparken, ederken, bilmem ne yaparken öğrendim ki kahramanım beni buldu. Evet, benim bir kahramanım var bu hayatta. Vallahi var. Ama hangi yıl onu hatırlamaya çalışıyorum. 2014 değil, çünkü 2014'te bisikleti o kadar yoğun bir şekilde binmedim. 2013 yahut 2012. Ekim ya da Kasım ayı gibi, Eylül'de olabilir. Yani artık kış bastırmaya başlamış. Böyle yapraklar sararmıştı. Evet, hep Eylül. 2013 Eylül. Doğru, ben radyoda çalışıyor muydum o zaman? Evet, çalışıyordum. 2013 Eylül gibi filan olması lazım. Öyle olması gerekiyor. Yahut yaz başı. Ama ben niyeyse kış başı diye hatırlıyorum. Yani yazın bittiği diye hatırlıyorum. Ve yine bisikletle çıktığım bir akşamda geri dönerken yoğun bir şekilde sise maruz kalıp astım sebebiyle de artık o Maçka yokuşuna çıkacağım diye gerizekalı gibi. Ben o yokuşa çıkacağım. Benim ciğerlerim düzgün falan diye kendimi acayip derecede zorlarken tam yokuşun sonuna doğru geldiğim esnada zincir attı. Ama öyle böyle atmak değil yani, o zincirin atması. Böyle kaldım. Bir yandan da öksürük krizi tutuyor. Ondan sonra demeyeceğim. Ama nasıl bir öksürük krizine tutulmak girdi yani, astım tuttu, geri dönüşüm yok, yanımda inhalörüm yok, bilmem ne yok ve 100-250 metre, 100-200 değil, 100-200 metre ötede, en fazla 200 metre ötede polis var. İşte orada çevirme yapıyorlar tam köşe başında, ben orada nefes nefese ve öksürük kriziyle kendimden geçiyorum. Bir Allah'ın kulu da gelip de ne oldu, ne video diye sormuyor bana. Bir dakika lan, paranoyak mı davranıyorum, bir saniye. Kahramanım derken ben bunu programda anlattıydım. Ha, evet anlattıydım. Lan, çikolata bıraktıydım. Ama kahramanım çikolatayı yememiş. Bugün çünkü öyle bir mesaj attı Facebook üzerinden. Ondan sonra ya bir insan niye o kadar süre boyunca çikolatayı saklar ki? Deli mi ne? Ancak deli olması lazım insanın bunu yapması için. Girirse senin şeyini. Yani en kötü ihtimalle şöyle dersin. Bu ne be? İçinde zehir mi var, ne var bilmiyorum der. Çöpe atarsın, saklamazsın yani. Yahut yersin. Hani eğer pimpirikliysen yemez, çöpe atarsın. Değilsen de yersin. Bu kadar süre boyunca beklemez. Çikolata bekletilmez çünkü. Çikolata lan. Aa. Dur bir dakika ya, buldum diye sevinirken şimdi paranoyaya bağladım. Yok lan, gayet lokasyon belirtti yani, nerede olduğunu filan söyledi. Ben onların hiçbirisini yayındayken söylemedim. Evet evet ya, bak kahramanım beni buldu. Evet lan, nerede olduğunu söylememiştim, doğru bak. Oka, Alzheimer değiliz yani bu hayatta, demans da yok. Vallahi de kahramanım beni buldu yani. Çünkü o gün gerçekten yani çok çok fenaydı. Öyle böyle değil. Yani nadir tıkandığım anlardan bir tanesine denk geldi. Ve hatta bir yandan da bir tersleniydim arkadaş. Su vereyim mi? Hayır. Su hiçbir işe yaramaz. Evet yani. korktuğunda su içiriyorlar, düştüğünde su içiriyorlar, öksürdüğünde su içiyorlar. Ya arkadaş, suyla falan alakalı bir durum değil. Bende astım var. Astım tuttu. Ne yapayım? Su içince astım krizine geçirecek miyim? Hayır, geçirmeyeceğim. Sonra başka bir yöntem buldum. O ayrı bir durum da. Fakat gerçekten benim hani o öksürüp tıksırma mevzusunun ortasında... Ay ne fena öksürüyordum o esnada. Öksürüp tıksırma mevzusunun ortasında gelip zöbröf diye o şey atmış olan zinciri... Zincir atması konusunda benim aynı zamanda bir de fobim var. Fobim şöyle, çocukluktan kalma olan bir şey. Çocukken de işte hani kardeşimin ya da kuzenlerin filan bisikletleriyle böyle oynuyor. Ondan sonra onların zinciri atıyor, çıkartmaya çalışıyorsun filan durumu. Bir de hani eğer kaçak göçek yaptıysan bu işi hiç çaktırmaman gerekiyor bunu. Ben de gene öyle kaç yaşındaydım ya? 6-7 filan yaşlarında. Ondan sonra bisikleti kaçırdım. Onunla böyle bisiklete binerken zincir attı. Onu yerine oturtayım derken benim el zincirle dişli arasına sıkıştı. Çok güzeldi. Öyle güzeldi ki ben bir çığlık attım oraya. Çok güzelmiş, sıkışmış. Çünkü alttan koydum desteği, oraya oturdu, üstü kaldı. Hala hatırlıyorum ya. Dört parmağımın dördü birden dişlilerle zincir arasında kaldı ve nasıl batıyor, nasıl sıkıştırıyor, kurtaramıyorum bir türlü onu oradan. Ben o çığlığı attığımda herkes böyle teyakkuz haline geçmiş ve hatta kuzen o esnada tuvaletteymiş, panik halindeyken tuvaletten çıkamamış, orada kalmış. O yüzden hani benim bisikletin zinciri alsa ben dokunamıyorum. Yapamıyorum bunu. Ne kadar uğraşırsam uğraşım. Bir anda o an geliyor aklıma. Var işte herkesin bilinç altında bir şey. Benimki de o. Ondan sonra bir işte kahramanım da gelip kahramanım kahramanım deyip duruyorum ama yani o gün için gerçekten öyle bir şeydi o benim için. Yani hem nefesim kesilmiş hem zincir atmış. Yani onu bisikleti alıp taşımak gibi bir şansım yok. Zincir attığı için sıkışmış, atmak da değil, sıkıştığı için teker dönmüyor. Benim bisikleti taşımam, ben kendimi zor taşıyorum o esnada. Nasıl bisikleti taşıyayım yani? En azından tekerinin hareket etmesi lazım. Geldi bir polis aracı, önümde durdu, bekledi. Ben orada ölüyorum neredeyse, adamların zerre umurunda değil. Hiçbir şey yapmadılar. Sonra bir çocuk geldi işte yardım etti. Elinden geldiğince zinciri düzeltti. Siz dedi bayağı zorlamışsınız falan dedi. İşte buyurun dedi, işte benim burada ofisim var. Orada biraz size dinlenin. Kendinize gelin. Bir yandan da kılım yalnız. Yok teşekkür ederim falan diyorum. Ertesi gün şu haldeyim. Benim ona teşekkür etmem lazım. Gerçekten hayatımı kurtardı yani. Çünkü oradan çıktıktan sonra bir 10 dakikalık, yani o da en fazla 10 dakikalık hani. Çok anına gidersen bir yolum kalmış. Yürüyerek 10 dakikalık bir yoldan bahsediyorum bu arada. Ondan sonra vücuma işte eve gittiğimde hani inhaler'a sarıldım. Allah'ım. Bir daha yanıma almasam gerizekalı oldum, başkanıyım falan dedim. Neyse ya, şarkıya geçeyim ben iyisi mi? Bugün gene kafama takılan şarkılardan bir tanesiydi bu. Pijama'nın şarkısı. Şarkının adı Polka. Polka'ydı değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Pogol. Bayağı yanlış hatırlıyormuşum. Ama sözleri çok güzel. Şimdi hani vardır ya TRT'de. Ben Türk sanat müziği konserlerinde falan spiker. Şarkının sözlerini söyler. Bestesi şuna ait, güftesi buna ait diyerek. Ve ondan sonra şarkının sözlerinden bir bölüm alır ve dinliyoruz da. Rica etsem acabası. Böyle geçebilir miyiz şarkıya? Ah karşına çıkan her data, her datayda değil Yelda Hanım ama şimdi böyle yapınca olmuyor. Yeniden yamal mı lütfen yani? Ah şimdi gene uydurdunuz Yelda Hanım. Sil başlığınız lütfen. Aman be, öf, olur mu gülmeden, olmaz üzülmeden, olur mu koşmadan, yolu şaşırmadan. Aha da şarkı da başladı benden de bu kağı.
Karşına çıkan her detayda hep çekimser. Zorlama sana, yeteni ortada, bu zaten böyle bir şey. Oh, şaşırmadan.
Yelda'nınla birlikteseniz artık insanların gerçekten şirazesini ciddi anlamda şaştığına kanaat getirmiş bulunmaktayım. Çünkü normalde maksadı neydi periskopun bizim hayatımıza girmesinin ve şimdi maksadı ne hale geldi periskopun dedirten nitelikte. Daha öncesinde hani ne yapıyor bu insanlar ya diyerek bakarken bugün ben de o periskop zedelerden bir tanesi haline az kalsın geliyordum. Allah'tan görmedim o esnada yazılanları çünkü o zaman gerçekten hani ayarımı kaçırıp ciddi anlamda kafa gözle alıp dümdüz giderdim. Yemin ediyorum dümdüz giderdim yani. Ya siz ne yaşıyorsunuz kafanızda bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz onu da bilmiyorum ama yani orada başka bir şey amaçlanırken bir iki tane kendini bilmez ve kendini pazarlamak isteyen hem cinsim yüzünden maalesef var böyle bir şey. Hatta geride bıraktığımız günlerde galiba bu neydi? O tarz benim yarışmasına katılanlardan bir tane bir kız soyunmuş. Memelerini falan göstermiş. Ondan sonra mecim onun arkasından zaten böyle bir küstahlık başlamaya başladı. İşte ben de bu kaydı yaparken dönüp soyunsana diye bir şeyle karşılaştım. Ama ben o esnada görmedim. Sonrasına baktım. Çünkü yorumları o esnada okuyamıyordum telefonumda. Arkasına baktım. Sen kimsin lan? Nasıl böyle konuşuyorsun benimle? Allah'ın deyus, Allah'ın dingili, Allah'ın yaratığı. Sen elinde sürekli olarak penisin 31 mi çekiyorsun? Göt! Ben orada ne anlatmaya çalışıyorum? Sen neye bakıyorsun ya? Neye bakıyorsun Allah aşkına yani? Nasıl bir mantığın var? Nasıl bir kafa şeklin var? Elinde sabunla mı dolaşıyorsun? Ha kaldı ki yani hani bunu yapıyor olsan... Kaç dakikalık atımın var senin acaba diye sormazlar mı sana? Kaç dakikalık atımın var? Ne kadar sürer bu? Ha? Happy Top'u bilemedin. bir dakikayı geçmez. Sinir tepeme çıktı tabii yani haklı olarak. Başka bir şey anlatırken başka bir durum yaşanıyor. Ama tabii bunu yine maalesef göya şöhret olmak için kullanan kendi hemcinslerim yapıyor. Bir taraftan özgürlüğü savunuyorsun. Diyorsun ki hani benim hayatıma karışamazsın. Bu benim bedenim, benim kararım. Ama bir taraftan tamam senin bedenin, senin kararın da sen hani niye soyunuyorsun lan kameranın karşısına? Yani maksadın ne? Bedenini yok mu sayıyorsun femen üyeleri gibi? Yani o başka bir şey. Ama senin yaptığın böyle bir durum değil. Femen gibi değilsin yani netice itibariyle. Sen zaten ortaya çıkıp şöhret olmaya çalışıyorsun. Bir şeyden, bir yerden çıkmaya, bir yerden kendine bir şey elde etmeye çalışıyorsun. Ve birileri sana akıl veriyor. Böyle yaparsam böyle olur, böyle yaparsam... Neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya? Bir kendinize gelir misiniz rica ediyorum. Sahiden. Yani eskiden mesela hani şey söylemi vardı ya, şöhretin yani özellikle oyuncular için, kadın oyuncular için söylenen, işte yönetmenin yatağından geçersen sen iyi bir oyuncusun falan diye söyleme. Şimdi artık tamamen her şey değişmiş durumda. Yani hani bizim çocukluğumuzda gördüğümüz o şeyler, nedir onun adına, Nuri Alço'lar falan hikaye ya. Valla Nuri Alço'nun eline su dökecek bir sürü kızı ve oğlanla dolu ortalık. Ya tamam herkes hayatını özgür bir şekilde yaşasın, ancak yani bu her gördüğünüz şeye bir seks objesi olarak bakacağınız anlamına gelmiyor. Manyaklaşmayın. Yapmayın bunu. Sahiden yapmayın. Benim şirazem bir şaşarsa, bir tepemin tası atarsa gerçekten çok fena bir şekilde atar. O zaman gerçekten ben kendimi durduramam. Çok fena bir hale gelirim. Bak söylemedi demeyin. Yedda'nın bizi uyarmadı demeyin. Sakın demeyin. Demeye kalkmayın. Gerçekten uyarıyorum ben sizi. Çok canı yürekten uyarıyorum ben sizi. Bazı şeylerin de şakasını hiç kaldıramıyorum. Hele de böyle zamanlarda ki... İşte bununla ilgili olarak söylendiğimde gene Twitter üzerinden bir tane birisi dönüp işte şöyle değil de böyle lan bir siktir git gerizekalı. Ben orada zaten sinirlenmişim. Neyin komikliğini yapmaya çalışıyorsun? Göt. Evet göt yani. Ben zaten sinirlenmişim. Öyle değil de böyle deseydi. Bu yavşaklıktan başka hiçbir şey değildir. Yavşaklıktır yani. Hani bir yerden bir pımlına getiririm de kendi payıma çıkarım. Maalesef bir arkadaşımın bana yapmış olduğu uyarılardan bir tanesi ama bir taraftan haklılığına kanaat getirdiğim bir uyarı bu. Sen herkesle konuşuyorsun ve herkesi kendin gibi zannediyorsun dediği bir uyarıydı. Ben yıllardır aynı şekildeyim. Bundan ödün vermemeye gayret ediyorum. Ama tabii ki sınırı aşana da sınırı aştın. Bir kendine gel, sirkelen. Sirkelenemiyorsan da ben seni bir sirkelerim. Senin aklını başına getiririm demek durumunda kalıyorum. Ama evet haklı. Yani adap erken bilmek diye bir şey var. Her şeyin şakası yapılamıyor maalesef. Ve ben böyle bir şeye izin vermiyorum. Yok böyle bir şey, böyle bu tarz şakaların yapılmasına izin vermiyorum. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Zaten kendi kendime de söz verdim. Bugünden itibaren herhangi bir şekilde Periskop'ta yayın yapmayacağım. Hasbelkader böyle bir çok komik, çok eğlenceli bir şeyle karşılaştığımda sırf o yüzden yayın yapıyorsam da kendimi göstermem mümkünatı yok. Ondan sonra bitti. Elinde sabunla dolaşan manyaklara herhangi bir şekilde malzeme olmak gibi bir niyetim yok. Olmayacaktı. Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. Ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon nous c'est pas ça. Et bien vas-y sans moi. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple. Du moins ce que l'on croit. Du moins ce que l'on croit. Ne m'attends pas celle-ci, mais je m'attends celle-là.
et c'est moins grave, tu crois. Fais-moi un bisou là, suis-moi, on va au lit. Tu ne penses qu'à ça. Si on partait là-bas, rien que nous, you and me, je veux rester ici. Je t'aime moi aussi, une chanson tralali, une chanson tralala. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit. Oh mon amour, quand c'est coup-ci, coup-ça, à deux toujours, c'est bien mieux que sans toi. C'est bien mieux que sans toi.
Gerçekleşen Mavi Dolunay, herkesin sürekli olarak bahsettiği Dolunay, astrolojistleri kendinden bezdiren, artık tiksindim yeter artık kimse bundan bahsetmesin deme noktasına getiren Mavi Dolunay. Ne aldı? Hani hiç takmıyordunuz kafaya? Astrolojiyle falan ilgilenmiyordunuz. Ben hiç herhangi bir şekilde astronomların Mavi Dolunay dediğine tanık olmadım. Ancak astrologlar sürekli olarak bunun adının Mavi Dolunay olduğunu söyleyip söyleyip durdular, değil mi? Evet, evet. Ne oldu, hani astrolojiye inanmıyordunuz? Hani onların hepsi yalandı. Hani öyleydi, hani böyleydi. Ya gerçekten ya, sahiden ya. Beni çok güldürüyorsunuz ya beyler. Erkekler yapıyorlar bunu. Çünkü geçen akşam işte ablamlara gittim de enişte de döndü. Ya bakıyorum bakıyorum hiç mavi falan değil. Ya enişte bunu söyledi hani. Herif pilot falan. Netice itibariyle sizden daha yakın bir şekilde ayı gören bir adamdan bahsediyoruz. Ama yani onu astrologlar söyledi. Onun anlamı da şundan kaynaklanıyor. Bundan kaynaklanıyor. O yüzden Mavi Dolunay deniyor. Fakat ne denirse denilsin, ciddi anlamda bir bilgi bombardımanına maruz kaldığımız için ve herkes bundan bahsettiği için, ne kadar insanlar kulak ardı ettiklerini söylerlerse söylesinler, bir şekilde bu artık iç hücrelerimize mi işliyor, bilinçaltımıza mı işliyor, nereye işliyor bilmiyorum. Nereye işliyorsa işliyor. Sonunda artık kabul eder ve onu da sorgular hale geliyoruz. Ulan sen zaten gökyüzündesin ya. Kalkıyorsun İstanbul'dan İtalya'ya gidiyorsun. O esnada ay böyle yamacında benden daha güzel görüyorsun ya. Yalnız var ya... Şu hayatta hani herkesin gözünde büyüttüğü iki tane meslek var. Biri astronot, bir tanesi de pilot. Şimdi o mesleklerin iki tanesi de ben mümkünse bitiriyorum sizin gözünüzde. Astronot. Uzay tamircisi. Evet. Şimdiye kadar yaptıklarına bir bakar mısınız? Rica ediyorum. Tornavida sıkıp sıkıp duruyorlar.
Uzaya çıktık. Yürüyüş gerçekleşti.
Tornavida sıkıyorlar. Birçok şey biliyor olabilirler ama... Esasına bakarsan bak, yaptıkları tornavida sıkmak. Ne yaptın abi sen ya? Böyle ışık yılına çıktın falan mı?
Çıktık, uzay yürüyüşü gerçekleştik, tornayı da sıktık.
Evet, çok zor. Sahiden zor. Hele yer çekimsiz bir ortamda ve aynı zamanda o kıyafetlerin içerisinde bunu yapmak dünyanın en zor işi. Ve sırf buna alışmaları için ciddi anlamda aylarca eğitime tabi tutuluyorlar. O kıyafetin içerisinde hassasiyeti algılamaları, o yer çekimsiz ortamda hassasiyeti algılamaları için. Ama netice itibariyle mesela Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen astronotların esasında yaptığı bu. Yoksa zaten aletlerin hepsi gerekli olan ölçümlerin hepsini gerçekleştiriyorlar. O ölçümlerin gerçekleştirilmemesi halinde bu astronotlar uzay yürüyüşüne çıkıyorlar. Tornavidayı sıkıyorlar. Ondan sonra tekrar içeriye giriyorlar. Pilotlar. Yüksek atmosfer basıncına sıkı bir şekilde dayanıklı G gücüne karşı aynı zamanda. Diğer söylemiyle dayanıklı ve çeşitli aletleri kullanabilme kabiliyetine sahip ve aynı zamanda koordinasyon gücü oldukça kuvvetli olan ve Fuat hava şoförü. Herkesin hayatında kurduğu hayallerden bir tanesi. Ama özellikle hava yollarında çalışan pilotların yaptığı bu. Şoför, bildiğin senin şoförün. Yani dolmuş şoförü gibi bir şey. Ama yandan böyle denmez ki. Bakacak olursan esasında böyle. Hani gözümüze büyüttüğümüz şeyler var ya. O kadar da çok gözümüze büyütülecek şeyler. Değilmiş gibiyse demek ki şarkının da tam vakti geldiyse şimdi Radyo Karavan'da buyurun da siz keyfini çıkaracaksanız demek ki.
Ah, kimin için atıyor bu yürek? böyle kimin için atıyor bu yürek? Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor, aklımız ermez aman Allah. Naz mı ediyor, gözlerini süzüyor, ah geri gelmez. Kimin için atıyor bu yürek? Söyle kimin için atıyor bu yürek? Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor, aklımız ermez aman Allah. Naz mı ediyor, gözlerini süzüyor, ah geri gelmez. Ne yapıp ediyor, sevdiğini üzüyor, aklımız ermez aman Allah. Naz mı ediyor, gözlerini süzüyor, ah geri
Gökka bir çıkmaz sokakta yaşayan Gelda Hanım'la birliktesiniz Radyo Karavan'da. Gerçekten Gökka bir çıkmaz sokak yani. Böyle hani kaç tane apartman var bu çıkmaz sokakta saymadım ama ancak geldiğimden beri gözlerin üzerimde olduğunu biliyorum. Hani her şeyin fena halde farkındayım. Ve geçenlerde bir tane arkadaşım geldi işte. Geçenlerde dedim ne zaman? Cumartesi akşamı bana bir arkadaşım geldi sevgilisiyle birlikte. Onu da çok komikti. Gelmeden önce aradı. Ya da sana geliyorum. Biliyorum geleceğini. Tamam evet. Levent'teyiz. Yalnız bir arkadaşım var yanımda. Sevgilim mi? Evet. Ben de kalamazsınız. Bu gülmeye devam ediyor. Kızım dedim benim yatak salonda klima var. Hava çok sıcak ve ben salondan yatak odasına geçmek gibi bir niyetim yok. Ve benim sadece tek kişilik yatağım var. O da yatak odasında. Orada da siz sığışamazsınız ya da bişersiniz yani. O yüzden dedim kalmanıza izin vermiyorum. Gidin ne yap yiyeceksiniz kendi evinizde mi yiyorsunuz? Oğlanın evinde mi yiyorsunuz? Orada ne yapacaksanız yapın. Ondan sonra geldiler abi. İki haftalık sevgililer. Ya iki haftalık sevgilisini insan kendi arkadaşına tanıştırır mı arkadaş? Gerçekten yani. Hani bunun bir süreci vardır. Çünkü bunu söylediğim arkadaşım aylar falan sürer sevgilisiyle ilişkisi. Ve ondan sonra benimle tanıştırır. Lan iki hafta. İki haftalık sevgiliniz var ve beni tanıştırıyorsun. Tamam peki eyvallah. Çok da şeker, çok da cici. Yalnız Allah'ım her bir haltı anlayan bir insan olabilir mi ya? Bu erkeklerde böyle bir durum var. Her bir haltı anlıyorlar. Her şeyden anlıyor. Elif'in çenesi durmadı ya. Ben enişteye söyleniyorum. Ne zaman ablamlara gitsem içimden sürekli şeyim böyle. Enişte bir sussan ya. Ne adam çok konuşuyor falan diye. Bu adam da geldi. Dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar. Sakın bana çok konuşuyor falan demeyin. Benimkisi tamamen mikrofona konuşmadır o. Normalde ben öyle çok falan konuşan bir insan değilim. Sahiden. Vallahi diyorum ya. Ama inanmıyorsanız da inanmayın bana ne be. Mikrofonu gördüğüm zaman bir de program var. Netice itibariyle anlatacaklarımız var. Onun için konuşuyorum. Onun haricinde konuşmuyorum. Adam konuşturtmuyor. Bir de üzerine benim yanımda kavga ettiler. Bu kaçıncı benim yanımda kavga eden sevgili arkadaşlar? Ya yemin ediyorum ya. Yancı gibi kalığı kalıyorsun sen onların yanında. O ikisi kavga ediyor. Sen böylesin. Hangisinin tarafını tutayım? Yani bir taraf haklı. Evet. Şey olarak nedir onun adına? Objektif baktığında arkadaşın da haklı olabilir, onun sevgilisinin de haklı olabilir. Ama bir de netice itibariyle iki haftalık bir sevgililik durumu var. Şimdi ben o sevgilisinin yerini tutamam yani. Onun yanında olamam. Öyle de bir durum var. Ama arkadaşım da haksız. Anam. Ne fena bir tartışmaydı. Yarabbim. Dünyanın en saçma sapan tartışmasının ortasında kaldım. Bunlar da geldiklerinde bizim çıkmaz sokakta en dibe arabayı park etmişler. Çıkacağız dışarıya birlikte işte bir yerlere gideceğiz böyle. Mehtap'ın falan keyfini çıkartacağız derken ondan sonra hanımcıma normalde çünkü bizim çıkmaz sokakta insanlar araçlarını çıkartmak için kornaya basıyorlar aylardır ve ben bu teröre maruz kalıyorum. Ben dedim ki kornaya basın muhakkak çıkar öndekiler. Bunlar da bir kere kornaya basmışlar. Anam bir tane emekli bir adamın ondan daha emekli bir karısı. Balkondan dar dar dar dar dar dar dar dar dar bizimkilerle kavga ediyorlar. O esnada ben de çöpü attım geldim hani bunlar o esnada çıkarlar diyerek iyi niyetli olarak. Çünkü hep tanık oldum buydu. Yok, herkes birbirine girmiş. Kadın oradan bağırıyor. Bunlar onları laf yetiştiriyor. Zaten onun sevgilisi sürekli olarak konuşan bir tip. Bir de üst katlardan bir tanesi çıktı. Oradan bağırıyor filan şeklinde. Ama sonuç yok ortada. En son şu haldeyim ben. Dedim ki bir saniye ya. Hanımefendi bir sakin olur musunuz? Kadın şu halde bağırıyor hemen. Benim torunum işte şurada uyuyordu. Siz onu uyandırdınız da gecenin biri de bilmem ne de. Bu arada saat 11.30. Saate bakmak aklımıza gelmiyor. O kadar tansiyon yükselmiş ki. Ondan sonra dedim ki yani hanımefendi, teyze de değil. Hanımefendi şu anda dedim yani şikayet ettiğiniz şeyi siz yapıyorsunuz. Hani arkadaşım tamam kornaya bastık. Geçip ben söyledim kornaya basabilirsiniz diye. Vallahi o benim hatamdı yani. Tamam kornaya bastı. Sizin torununuzu uyandırdı. İyi de siz hala devam ediyorsunuz ve bağırarak devam ediyorsunuz. Ve burası bir çıkmaz sokak. Ve yankı yapıyor ses. Herkesi siz uyandırıyorsunuz. Sonra yukarıdan bir tanesi çıktı. Ne bağırıyorsunuz bilmem ne filan peşmekan diye. Meğer arabayı park edenlerden bir tanesi o. Adamlar kendi otoparkları zannetmişler çıkmaz sokağa. Ve böyle ikili ikili filan park etmişler. Yoldan çıkışın imkanı yok. Geldi ondan sonra benim arkadaşım adamın üzerine yürüdü. Bastı bacak. Ya biliyorum dinliyorsak kızacaktır ama öyle yani 1.58 bir insan 1.85'lik bir adamın üzerine yürür mü? Yürür. Benim arkadaşım yürür. Ben biliyorum onu daha önceki huylarında. Döndü bir de herif embesil dedi. Bu da sen bana nasıl embesilsin diyerek ego böyle bir şişti. Özür dileyeceksin benden filan filan. Yani, aa dedim hiç uğraşma. Hiç dedim kavga etmeyin. Polis çağırıyorum ben. Gelsinler çeksinler paşa paşa. Polis geldiği zaman yapmak zorunda. Çünkü çıkmaz bir sokak bile olsa tek yönlü park etmek durumunda. Bir tarafı boş bırakmak zorunda. Yangın olabilir. Ambulans gelmesi gerekebilir. Bla bla bir sürü şey var. Varyasyon var. Senin otoparkın değil orası. Ben bilmem kaç yıldır burada oturuyorum deme lüksüne sahip değilsin. Bunlar birbirleriyle tartışılırken ben çıktım. Kenarda polisi bekliyorum. Polis geldi. Dedim ki tamam. Polisi görünce bir anda kuyruk sıkıştı. Ne oldu o delikanlılığa? Gitti. E o zaman neyin havasını atıyorsun sen? Yani gerçekten neyin havasını atıyorsun? Yalnız kıssadan hissayı söylüyorum. Dolunaylarda rica ediyorum. Lütfen kendi kapınıza çekiliniz. Arkadaşlarınızla görüşmeyiniz. Görüşecekseniz de ne bileyim böyle kamuya açık bir alanın içerisinde kendilerine ait olmayan araçların olduğu bir yerde görüşünüz. Sevgilileri sakın yanınızda olmasın. Saçma sapan kavgalar çıkabiliyor yani. Bir de tanık olabilirsin. Hayatta en nefret ettiğim şeydir ya. Ya bir de ondan sonra arkasından gittik. Yeşilköy'de sahilde böyle şey nedir onun adına. Serini bayağı üşütüyormuş yalnız bu arada. Hani biz böyle esmiyor esmiyor falan deyip duruyoruz ama bazı yerlerde bayağı esiyormuş arkadaş. Yeşilköy sahil acayip esiyor mesela. Üşüdük de geri döndük mesela. Ondan sonra acaba orada duruyoruz. Adam susmuyor. Oradan geliyor buradan çıkıyor. Oradan giriyor buradan çıkıyor. Ben artık böyle delirme noktasındayım. Üf yeter artık bir çeneni kessene diyorum içimden ama diyemiyorum. Kuvvetle muhtemel şu anda dinliyor. Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan yalvarıyorum ya. Bir açı kendine ayar ver. Bir miktar sus. Lütfen. En son gelinen nokta şuydu. Telefonunda bilmem neydi? Maket tank yarışı varmış onun videolarını gösteriyor. Bak bak bak bak bak bak bak. Evet de ben hiç keyif almadım buna. Ama bak ne olursun. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Ama ben çok seviyorum. Bana ne? Sevgilim olsan bile bana ne ki değilsin. Arkadaşımın sevgilisisin. Ki sevgilim olsan gene bana ne derim. Sen çok seviyorsun. Ne kadar güzel bir cümle kurdun değil mi? Ben çok seviyorum dedin. Bana ne? Benim ilgimi çekmedi. Niye göstermeye çalışıyorsun ya? Sürekli olarak göster amcalara durumuyla mı karşı karşıya kaldın? Sürekli kendini göstermek zorunda mısın? Başka anekdotlar da vardı. Neyse onların hepsi bana ne kalsın. Ben şarkıyı ulaştırayım.
Close your eyes, rewind.
Radyo Karavan'da Yelda'mla birlikteliğiniz devam ediyor. Bu site mevzularına benim acayip derecede gıcım var. Evet, ömrümün bir kısmını ben de sitelerde geçirdim. Halkalı Toplu Konutları'ydı adı. Ondan sonra ne diye geçmiş, bir dakika. Atakent öyle bir şey olmuş. Evet, Atakent olmuş. Halkalı Toplu Konutları 1. etap, 2. etap, 3. etaptı. Şimdi Atakent 1, Atakent 2 falan şeklinde değişmiş. Ondan sonra amacımı ben de oralarda böyle yaşadım. Ama tabii yani benimkisi tamamen şeydi, işe yakın olması münasebetiyle orayı tercih etmemdi. Yoksa hiç işim olmaz yani. Bir sitenin içerisinde yaşayayım, birbirinin aynısı olan binalarda yaşayayım. Yani kısaca şöyle anlatayım ben size. Bizim ilçede de hani birbirinin aynısı olan şeylerden acayip derecede tiksiniyorum. Sahiden tiksiniyorum. Sebebini söyleyeceğim. Çocukken, hepimizin çocukluğunda, özellikle 1970'lerden 1985'lere kadar filan çocukluğunu yaşamış olanların çok yakinen bildikleri bir şey bu. Hatta daha öncesi de işte kız kardeşler aynı kıyafetleri giyerler, erkek çocuklar aynı kıyafetleri giyerler filan diye bir durum vardır. Bayramda, seyranda aman hak geçmişsin diyerek. İkiz misin? Hayır değil. Zaten ikizleri niye aynı kıyafetleri giydiriyorlar onu da anlayabilmiş değilim de. Bir de aynı zamanda kardeşlerin de böyle bir durumu vardır. Halihazırda hala buna devam edenler de var. Rahatsızlığını aslıyorum bayramda, seyranda falan. Ama benim çocukluğumda böyle bir durum vardı. Forma gibi. Bir de zaten amcamların eviyle bizim ev aynıydı. Hak geçmesin aman birbirinden farklı olmasın diye beybabamın böyle garip takıntıları olduğu için. Ondan sonra hatta şeydi, nedir onun adına, lojman falan zannediyorlardı. Çünkü birbirinin aynı tıpatıp iki ev yan yana. Üçüncüsü de onun yanında ama onun rengi farklı. Fakat esasına bakacak olursan tip olarak yakın birbirine. Hakikaten lan düşünüyorum. Evet, tim olarak da yakın. Aman hak geçmesin durumu. Neyse işte, yani bu yüzden ben site mevzusunu sevmem. Hani bir sitenin içerisinde doğmadım, büyümedim. Müstakil bir evin içerisinde doğdum, büyüdüm. 18 yaşıma kadar da o müstakil evin içerisindeydim. Arkası, önü, bahçe, istediğim gibi gürültü yapabildiğim falan bir evin içerisindeyim. Ama buna rağmen yine de birbirinin aynı olan şeylere karşı acayip derecede gıcık oluyorum. Herhangi bir şekilde farklılık yok. Bana çağrıştırdığı sadece tek bir şey var. Hapishane. İnsanların parasını verdiği, üstelik çok öküz gibi paralar verdiği hapishanelerde oturdukları saçma sapan bir yer. Site deyince benim aklıma gelen sadece o. Hiç kimsenin birbiriyle iletişim kurmadığı yahut kuruyormuş gibi göründüğü ama esasında hiç yapmadığı, birbirini yargıladığı saçma sapan bir şey. O yüzden ben site mevzusunu hiç sevmiyorum. Fakat dün direkt böyle hani bir aydınlanma gelir ya. Vallahi geldi. Bu özellikle okumuş filan kesimin, bilgili filan dediğin, ondan sonra bir kültürlü dediğin insanlar kendilerini belli bir yerde kısıtlayıp bırakıyorlar. Bilmem ne sitesinin içerisine gidiyorlar. Niye işte bilmem ne özelliği var bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Kibre bak. Bütün toplumdan kendini soyutlama kibrine bak. Fena halde kibirli bir şey bu. Halbuki yani hani siz de anımsıyorsunuzdur yahut farkındasınızdır. Bir miktar daha eğitimli olan birisini gördüğünde bu toplumda insanların bir geri adım atma durumu oluyor. Ona göre hareketlerini düzenleme hali oluyor. Ya ben hani Samatya'ya taşındığımdan beri şunu yaşıyorum. Markete gidiyorum. İşte Yelda Hanım. Manava gidiyorum. Yelda Hanım. İlk başlarda yengeyken baktılar ki tavırı başka, hanımefendiye dönüyor. Çünkü bir ürkme durumu var, yani sana ulaşamıyor. Bu benim kibrimle falan alakalı bir durum değil. Bu benim hayattaki duruşumla alakalı olan bir şey. Tabii ki onlarla sohbet ediyorum, muhabbetim var. Ara ara şakalar da yapıyorum. Karşılıklı şakalaşıyoruz filan. Atıyorum işte yoğurt almayı unutuyorum. Markete gidiyorum. Niye bana hatırlatmıyorsun? Sen yoğurt almadın yerden demiyorsun filan diyorum. Böyle bir durum var. Yani ve fark ediyorum ki yani ilk geldiğimde bu muhitte gerçekten insanların davranışı bana karşı farklıyken yavaş yavaş onların da davranışları değişmeye başladı. Hem bana hem birbirlerine karşı. Kendi üzerime falan alınmıyorum. Bu sadece benim yani hani gösterdiğiniz tavırla alakalı olan bir şey. Bir anda değişiyor her şey. Çünkü her şey bozulmaya o kadar müsait ki. Bozulmak çok hızlı gerçekleşen bir şey çünkü. Yani şöyle örnek vereyim ben size bunu. Bir iş yapıyorsunuz, emek emek uğraşıyorsunuz onun için. Saatlerinizi, günlerinizi, aylarınızı ve hatta yıllarınızı veriyorsunuz. Bozulmak o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ki. O yüzden bozulmak çok kısa bir sürede gerçekleşen bir şey. Ancak insanların daha sonrasında sana karşı tavırları değişmeye başlıyor. Mesela hani geçen akşam benim arkadaşım onun sevgilisinin gerçekleştirdiği kavgada onlara karşı takındıkları tavırla bana karşı takındıkları tavır tamamen farklıydı. Bana daha yumuşak bir tavır sergilediler. İşte siz işte şöylesiniz böylesiniz bilmem ne. Hani benim de üslubumla alakalı. Çünkü ben de hiçbir zaman o üslubun içerisine girmedim. Bana sert bir şekilde üzerime yürümeye cesaret edemediler. Çünkü ben her zaman şeydim yani mesafemi korudum bu insanlarla. Bu insanlarla derken bunu sakın yanlış algılamayın. Nerede olursam olayım benim bir duvarım var. O duvarın ötesine geçmek o kadar kolay bir mevzu değil. O yüzden de ben her zaman mesafemi korurum. Benim en çok konuştuğum zamanlar kendimi güvende hissetmediğim zamanlardır. Ben ne zaman kendimi güvensiz hissediyorum, o insanları tanımıyorum. Dar dar dar dar dar konuşuyorum. Bakıyorum ki içselleştiriyorum. Hop bir anda kendi kabuğuma çekiliyorum ve sessiz kalıyorum. Yani bu benimle alakalı ama yine de hani bir süre sonra insanların davranışlarının da değiştiğini, bir şeylerin farklılaştığını görüyorsun. Bu site mevzusunda da herkes böyle belli gruplar halinde yaşıyor ve sürekli olarak bir şeylerden şikayet ediyor. Şimdi son günlerde İslami basının ve onların sözcülerinin mütemadiyen söyledikleri çok acayip bir şey var, cümle var. Nişantaşı'nda gerçekleşse, Etiler'de olsun ne olurdu. Onlar sahura kalkmadı. Son yıllarda buna sürekli olarak rastlıyoruz. Niye bunlar gösteriliyor? Çünkü belli yerlerde belli insanlar evet yaşıyor. Ya artık çıkan o sitelerin içerisinden sahiden söylüyorum. Şu memleket hani saçma sapan bir noktaya gelmiş durumda. Ben ürküyorum artık. Ve ürktüğümü nasıl belli edebilirim bilmiyorum. Nasıl gösterebilirim onu da bilmiyorum. Ama ürküyorum. Yani garipçede eğer İstanbul'da garipçede denize bikiniyle mayoyla girmek yasaktır diye bir ibare yer alıyorsa başka bir noktaya geldik demektir. Hedef şaşırtmayalım ya. Bir kendimize gelelim. Kibrimizi, küstahlığımızı bir kenara koyalım.
What do you need? Stand up on on your two feet, baby. That's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. You got to raise your head to the sky. See the love in your eyes. You got to make a move. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up.
Stand up.
Baby. You got to stand up, baby. Stand up.
Radyo Karavan'da Yelda'mla birlikteliğiniz devam ediyor. Malumunuz 40. yaşama girerken Kim Jong-un'la ve aynı zamanda Kuzey Kore ile ilgili saçma sapan bir araştırmaya girdiğimi geride bıraktığımız programda sizlere söylemiştim. Fakat enteresan bir şekilde sürekli olarak karşıma çıkıp duruyor Kim Jong-un. Kendisine Endonezya'nın ilk devlet başkanı Ahmet Sukarno'nun kızı, neymiş, Rahmavati Sukarnoputri adına verilen, ondan sonra macıma bir barış ödülü verilecekmiş. Şimdi Ahmet Sukarno kim? Endonezya Bağımsızlık Hareketi'nin önderi. 1949-1966 arası Endonezya'nın ilk devlet başkanı Sukarno, sömürgeciliğe karşı çıktığı için Hollandalılar tarafından Bandung'da 2 yıl hapsedilmiş, Sumatra ve Flores'te 8 yılı aşkın süre sürgünde yaşamış. İkinci Dünya Savaşı'nda Hollanda sömürgeciliğine karşı çıkan Japonları desteklemiş ve 1945'te Endonezya'nın bağımsızlığını ilan etmiş. Yeni ve güçsüz cumhuriyetin devlet başkanı olarak Hollanda'ya başarıyla meydan okumuş ve eski sömürgelerinde denetimi yeniden ele geçirmek için iki başarısız harekat düzenlemiş olmasına rağmen Hollanda, 27 Aralık 1949'da Endonezya'nın bağımsızlığını resmen tanımak durumunda kalmış. Da Kim Jong-un'a barış ödülü. Bu adam, benim nükleer başlıklı silahlarım var, şuyum var, buyum var diyerek bütün dünyaya kafa tutmuş bir adamdan bahsediyoruz. Barış ödülü. Hatta eniştesini, Allah muhafaza yani,
Ne, yani çok merak ediyorsanız onunla ilgili birçok şeye denk gelmişsinizdir. Yahut bakarsınız, ben söyleyemeyeceğim kimse kusuruma bakmasın ama yani hani bunları yapmış olan birisine barış ödülünün veriliyor olması. Ne Ariel Hanım, sizin de var. Ben Kim Jong-un değilim, bir kere de her şeyin önce benim barış ödülüm yok. Öyle Tırışka'dan iki tane madalyam var. Onlar da zaten Tırışka'dan. Ya peki bu ödülleri aldıktan sonra insanların hayatında ne değişiyor, onu merak ediyorum. İnsan işte Nobel bilmem ne ödülünü alıyor. Sonrasında ne oluyor? Maaş mı bağlanıyor? Yani şimdi Endonezya Kim Jong-un'a böyle bir ödül verecek. Aralarında esasına bakacak olursan diplomatik bir yakınlaşmanın nişanesi olarak yapılacak olan bir şey değil mi bu? Yani hani neydi? Fahri doktora verilmesi, fahri hemşehri ilan edilmesi, şehrin anahtarının verilmesi gibi. Ve hatta Ankara'da, mesela Türkiye için bahsediyorum, Ankara'da birçok caddenin isminin o esnada yakınlaşılan ülkelerin liderleri yahut onların başkenti olan şehirlerin isimlerinin verilmesi yıllardır süre gelen bir gelenek. Bilmem ne caddesine git, artık o cadde yok, bilmem ne caddesi oldu. O iktidar kime yakınsa caddelerin isminin değiştiği Ankara'da Ankaralılar tarafından bilinen gerçeklerden bir tanesi. İşte bu barış ödülünde benim gözümde sadece maksadı ve amacı budur. Yani sahiden çok acayip bir adam Kim Jong-un. Yani hani babası zaten bir diktatördü ve bir diktatörlükten tekrar o iktidara geldi. Getirildi, yerleşti, oturdu. Ve şu anda istediği şekilde borusunu öttürmeye devam ediyor. Çok enteresan bir ülke. Endonezya'nın bu tavrı. Niye bunu söylüyorum derseniz eğer, hani birbirine yakın olan 2-3 tane ülke var ve onlarla son yıllarda fena halde yakınlaşan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Rol model olarak. Önümüzdeki günlerde sanki bazı şeylerin hani nedir onun adına, pusulanın bir yerlere doğru göstergesiymiş gibi görünüyor. Bilmiyoruz, göreceğiz, öğreneceğiz. Tabii bu esnada yine aklı selim olmaya devam edeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi aynı şeyi söyleyeceğim sizlere. Lütfen sosyal medyada, bundan belki 10 yıl önce böyle bir şey değildi ama artık hayatımızın tam ortasında herkes telefonlarına gömülmüş bir halde, boyun fıtığı geçirecek bir halde hayatını geçiriyor. Ve bu yüzden de çok önemli paylaştığınız her şey. Bir yerlerde insanlar evet maalesef ölüyorlar. Ve birileri istediği için bu insanlar ölüyor. Yani Ali Veli ölsün dediği için değil. Sadece rakam olarak görünüyor o insanların ölümü. Ancak kitleleri arkasından getirecek olan bir şey bu tarz hareketler. Bu sebeple herhangi bir şekilde kimseyi kışkırtmamaya lütfen gayret gösterin. Çünkü biz esasında bir arada huzurla ve kardeşçe yaşamayı becerebilen bir milletiz. Lütfen rica ediyorum sizden. Bazı şeyleri paylaşmamaya gayret gösterin artık, çünkü en son delirdim, bir yerde bir operasyon düzenlenmiş, orada birileri ölmüş. Yani bunu kimin yaptığı beni ilgilendirmiyor. Ancak eğer ölen birilerinin fotoğrafını paylaşıyorsanız bu sadece şiddeti legal hale getirir, normalleştirir ve ölüleri yarıştırmak haline gelir. Bu hiçbir zaman hiçbirimize hiçbir şey kazandırmadı. Kazandırmayacak da. Teşekkür ederim. Gidiyorum buralardan. Çarşamba günü görüşeceğiz. Belki de canlı, bilmiyoruz. Ay canlı. Oo, Yelda Hanım gitti radyo karavandan. Şimdilik hoşça kalın. Shouting, I feel pounding.
couldn't.